Muhterem arkadaşlar, adım İsa Polat, Erzurumluyum. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Yaklaşık 2 yıl önce bu teşekkülden haberdar oldum. Öteden beri de hep bir vesile olsun, gideyim oradaki arkadaşlarla tanışayım, dertlerimizi, heyecanlarımızı paylaşalım istiyorum. Rabbime şükürler olsun, bugüne nasip etti. Geldim ve gerçekten çok mesrur oldum. Allah hepinize hayırlı ömürler ihsan eylesin.
Amin.
Allah hepinizi hayra muvaffak eylesin.
Amin.
Ve hepimizi dini İslam'ın, ümmeti Muhammed'in hayrına vesile eylesin.
Amin.
Allah şeytanların vesveselerinden, nefislerimizin hilesinden, İslam düşmanlarının şerlerinden hepimizi ve bu çatıyı muhafaza eylesin.
Amin.
Doğrusunu isterseniz programlı bir şekilde gelmiş değilim. Öncelikle sizlerle tanışmak istedim. Sizi görmek istedim, bilişmek istedim. Ben şimdi hedefime ulaşmış bulunuyorum. Fakat geleneklerdendir. Genellikle bu sandalyeyle oturtulan insanlardan bir şeyler bekliyorlar. Ben de inşallah düşündüğüm bazı şeyleri sizlerle paylaşmak isterim. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından itibaren ümmet sahipsiz bırakılmak istendi. Sahipsiz bırakılmak istenen ümmet, sahiplerine karşı örgütlendirilen ümmet, sahiplerine eziyet eden ümmet, sahiplerini öldüren ümmet. O günden beri bu korkunç cürümlerinin bedelini daha korkunç bir şekilde ödüyorlar. Vadilerden vadilere sürüklendiler. Taşlardan taşlara çalındılar. En sonunda da uluslararası istikbarın oynadığı bir top haline getirildiler. Bir alıyor ötekine vuruyor, öteki alıyor berikine vuruyor. Zalimlerin elinde, kedinin elindeki fare durumuna düşürüldüler. Ümmetin bu duruma düşmesine vesile olanların cümlesine Allah lanet eylesin.
Amin.
Onlara lanet olarak gitsin diye 3 kere selavat.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Şimdi bu meclislerde genellikle konuşmalarımız tekrar gibi algılanıyor. Ve dolayısıyla biraz sıkıcı bulunuyor. Yani sıkıcı olmasın, tekrar olmasın diye ben kalkıp burada edebi bir manzumeyi aktarırsam yazık olmaz mı? Yani sizin vaktinizi almış olmaz mı?
Ne faydası olacak?
Şiir okusam, gerçi beceremem şiir okumayı da, hikaye anlatsam. Ümmetin pratiğiyle ilgisi ve alakası olmayan bir takım tahliller yapsan, akademik incelemelerde bulunsan, ümmetin terakkisi için öngördüğüm bazı projelerden bahsetsem ne anlamı var? Bilmiyorum, okumuş musunuzdur? Faruki'nin Bilginin İslamileştirilmesi diye bir kitap yayınlamıştı bir zamanlar. Bilginin İslamileştirilmesi kitabın adı. Yaklaşık 100-110 sayfalık bir kitaptır. Normalde güzel bir çalışma. Kafa çatlatılmış, fikir yürütülmüş, Müslümanların terakkisi için bir takım üniversal yapılanmalar öngörülmüş. Bu üniversal yapılanmaların salim icrası için iç tüzük anlamına gelecek düzenlemeler öngörülmüş. Rektörlükler, dekanlıklar, rektörlerde aranan vasıflar, dekanlarda aranan vasıflar, fakülteler, fakültelerin keyfiyetleri ve o fakültelerdeki takip edilecek tedrisatlar öngörülmüş. Bu çalışma yapanın hedefi yeni neslin bilgisinin İslamileştirilmesi. Okuyorsunuz, 110 sayfa kitabı bitiriyorsunuz. Hoş, güzel. Mübarek bunlar kim icra edecek? Nerede İslam ümmeti? Yani İslam ümmeti ümmet olmayı başarmış olacak. İslam ümmeti olarak kendi iradesini kendi elinde tutuyor olacak. kendi kaderini kendi elinde tutuyor olacak. Kendi ekonomisinin üzerinde yükselecek. Kendi felsefesinin üzerinde yükselecek. Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi binanın tuğlalarının birbirlerini tuttuğu gibi tutacak. Allah'ın kitabı keriminde dünyanın narsus diye resmettiği gibi bir ümmet olacak ki içsel tekamüle doğru düşünürler, projeler geliştirsinler. O projeleri icra edecek kadrolar oluştursunlar ve yükselsinler. İster dikey, ister yatay. Biz ümmet olmaktan ne zaman çıkarıldık? Nasıl çıkarıldık? Ve bu çıkarılmanın bedelini nasıl ödedik? Halen nasıl ödüyoruz? Ve bugün itibariyle tekrar nasıl ümmet olabiliriz için kafa çatlatıyoruz. Ümmet paramparça edilmiş. Bir kısmını ateistler almış götürmüş. Bir kısmını faşistler almış götürmüş. Bir kısmını kafatasçılar almış götürmüş. Bir kısmını liberaller almış götürmüş. Bir kısmını sekülerler almış götürmüş. Ve götürdükleri yer itibariyle bazısında İslam'dan biraz bir şey bırakmış, bazısında biraz bir şey bırakmış. Bu gayri İslami ekoller tarafından sürüklenip götürülmüş bütün kitleler halen Müslüman oldukları psikolojisi içerisindedirler. Korkmuş bir vaka. Siz kafa çatlatacaksınız da bu ümmetin nasıl dağıldığını bilimsel olarak ispat edeceksiniz. Daha sonra geldiği süreci resmedeceksiniz. Ve daha sonra da bugün itibariyle nasıl ümmet olabilirim öngörülerini sıralayacaksınız. Bu da ister istemez aynı çember etrafında dönmek oluyor. Hele ki dinleyiciniz bir de eşinizse evde size gece gündüz hep aynı şeylerden bahsediyorsunuz diye sizi eleştirecek. Gel de çık işin içinden. Dikkat ediyor musunuz? Şu anda bu mecliste, bilmiyorum Sünni arkadaş var mı şu anki haliyle Sünni?
Yarısı hocam.
Sünni var mı?
Var. Evet, evet.
Yani Sünni şey olmuş.
Hayır, şu anda Sünni
yok
olan.
Yok efendim.
Yok, evet. Ama geçmişi Sünni olan?
Var.
Başta bendeniz olmak üzere var. Bir de ayrıca geçmişi Alevi olan insanlar var. 20 yıl önce neredeydik biz? Ben bugün Allah sofrasını bereketlendirsin, hanesini şenlendirsin. Muammer abinin evinde yemek yedim. Ben Erzurumlu, 20 yıl önce Sünni İsa Polat. Muharrem abi, Afyonlu Alevi. Hiç hayallere gelebilir miydi biz birbirimizin evinde yemek yiyelim? Bugün espri de yaptım Muharrem abiye. Dedim ki, Yezid'in yüreği çatladı. Yezid hiç ister miydi? İkimiz bir araya gelelim de yemek yiyelim. Böyle mi örmüştü Yezid? Böyle mi yapmışlardı düzenlemeyi? Mümkün müdür bir Sünni ile bir Alevi bir araya gelsinler? Sofralarından yemek yesinler. Sünnilere göre Aleviler necis değil miydi? Onların evinde yemek yenilir miydi? Alevilere göre Sünniler necis değil miydi? Ona yemek ikram edilir, eve alınır mıydı? Değişim var değil mi? Bir dönüşüm var. Bunu okumamız gerekiyor ki şu anda bir arada bulunmuşluğumuzun mantığını kavrayalım da bu çatının hilafına gelişecek olayları yıkılmadan göğüsleyelim. Doğru mu? Yoksa en ufak bir rüzgarda tekrar biz birbirimize ne yapabiliriz? Düşürebiliriz. Veyahut da eğer biz kenetlendiysek bizim dışımızda ve yine Müslüman olduklarını söyleyen insanların etrafımızı kuşatmasıyla bu çatı ne yapılabilir? Derbeder edilebilir. O zaman bu süreci incelemek gerekiyor. Şimdi dedik ya ümmet vadiden vadiye sürüklendi. Aynen risaleti inkar eden ehli küfür ve ehli şirkin dünyevi saadetlerini temin için sistemden sisteme koşup felsefeden felsefeye koşup bir yılın denemeler yaptığı gibi İslam ümmeti de bu dağınıklığı ortadan kaldırabilmek için, bu keşmekeşliği ortadan kaldırmak için nice sistemler, nice rejimler, nice izimler denedi ve arkalarından gittiler, hiçbir netice alamadılar. Fransa'da devrim oluyor ve bu devrim nasyonalizmi esas alıyor. Bütün dünya ülkelerinde nasyonalizm modası başlıyor ve bu nasyonalizm dalgası 900 yıllık dev bir imparatorluğu lokmalar halinde parçalıyor mu? Değil mi? 7 iklime hakim bir imparatorluk paramparça edildi ve her parça birbirine düşman kılındı. Yok Araplar Türkleri arkadan vurmuş, yok Türkler Araplara bilmem ne yapmış. Arap Türk düşmanlığı oluşturuldu mu? Arap Fars düşmanlığı oluşturuldu mu? Türk Fars düşmanlığı oluşturuldu mu? Yani belki fasık idare altında olsalar bile teknik açıdan ümmet olmayı becermiş ve başarmış bir topluluk daha sonra milletlere ayrılıp emperyalistlerin çizmiş olduğu yamalıklı sınırlarla birbirlerinin ilişkilerini nazik bir duruma oturttular mı? Irak'la Türkiye arasında Kerkük ve Musul, İran'la Türkiye arasında İran Azerbaycan'ı, Suriye ile Türkiye arasında Hatay, daha o tarafa bütün İslam ülkeleri arasında İran'la Irak arasında Şabtul Arap sorunu. Dikkat ediyor musunuz? Bir gün lazım olacak da kullanacakları yamalar bıraktılar. Ve ümmeti bu manada birbirine düşürmek üzere kontrol altına aldılar. Nasyonalizm, Fransa devrimi ve dünyadaki etki. Daha sonra Türkiye'nin kuzeyinde Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Artık İslam ümmetinin içerisinde nasyonalizmin zıttı, efendim Marksist, Leninist, Stalinist akımlar oluştu mu? Bu akımlar karşılıklı Müslümanların kanını akıttı mı? Kökü Müslümandı bunlar, hepsinin kökü Müslümandı. Dev yoldakilerin de anası babası Müslümandı. Dev soldakilerin anası babası Müslümandı. Ülkücülerin anası babası Müslümandı. Az mı kan aktı Türkiye'de? Yani Rusya'daki Bolşevizm bir moda olarak Müslümanlara sunuldu mu? Ve Müslümanlar bunu da aldılar mı? Sanki çaresizlermiş gibi. Sanki kendilerinin dünyaya sunacakları bir düzenleri, bir felsefeleri, bir mantıkları yokmuş gibi. Bunlar hoş karşılandı. İster nasyonalist olsun, ister sosyalist, komünist olsun, yazarlar, çizerler, militanlar, hepsi ilerici telakki edildi mi? Ama kendi değerlerine sadık kalma kavgasını veren Müslümanlar öteden beri hep gericilikle, irticayla suçlandı mı? Öteden beri etkin olmamalarına rağmen gericilikle suçlanan Müslümanlar doğularında 1400 senedir hasırın altında ezilmiş, hakikatin inkişafıyla muhatap olurlar. Şimdi burada bilimsel açıdan sosyolojik bir zorunluluk vardır. Nasıl ki Fransa'da nasyonalist devrim olur da bütün dünyaya etkileri olur. Nasıl ki Rusya'da Bolşevik devrimi olur da bütün dünyaya etkileri olur. Doğunuzda bir devrim olur da sizi etkilemez mi? Fransa'daki olan sizi etkiler, ilerici olursunuz. Rusya'daki devrim sizi etkiler, ilerici olursunuz. Doğunuzdaki devrimin patenti İslam olunca ondan etkilenirseniz gerici olursunuz. Yani bizi veya bu gerçeği gericilikle suçlayanlara kızabilir miyiz? Ama şuna kızmalıyız değil mi? Fransa devriminden etkilenip kendisini ilericilik kompleksiyle arz eden, Bolşevik devriminden etkilenip kendisini ilerici diye arz eden insanlar kadar doğudaki devrimden etkilenenler kendilerini arz edebildiler mi? Eğer arz edemiyorlarsa etraflarındaki örülen toplumsal töhmet çemberini kıramıyorlarsa kimindir suç? Yani bazı değerler vardır ki o değerler vicdanınızda akis bulmuşken, yüreğinizi kabartmışken, sizi heyecanlandırmışken dışınızdaki bedele razı olmazsanız hem kendi vicdanınıza ihanet etmiş olursunuz, hem kendi yüreğinize ihanet etmiş olmaz mı? Konuşamıyoruz, cesaret edemiyoruz. Niye konuşamıyoruz, niye cesaret edemiyoruz? Bolşeviğin bize sunacağı hiçbir akli ve nakli delil yoktur. Bir nasyonalistin akli ve nakli hiçbir delil yoktur. O devrim kadrosunun ölenlerine Allah rahmet eylesin. Hayatta kalanlarına Allah hıfz eylesin. Öyle bir hakikati çıkıp inkişaf ettirdiler ki delilsiz hiçbir satır yok. Mantıksız hiçbir hecesi yok. Ya nasıl olur delilsiz, mantıksız Bolşevik rahatlıkla kendisini ifade eder? Delilsiz, mantıksız, nasyonalist, ırkçı, kafatasçı kendisini rahatlıkla ifade eder de köşe bucak saklanır. Aman şundan bahsetmeyelim, aman bundan bahsetmeyelim derim. Oysa görüyoruz ki bu sosyolojik bir gerçektir. Fakat buranın bir riski daha var. Fransa'daki nasyonalist devrim dünyada nasyonalist bir moda oluşturdu. Aydın görünmek isteyenler, ilerici görünmek isteyenler, topluma muhalefetten nefsani bir haz duymak isteyenler nasyonalist oldular. Veya bolşevik oldular, komünist oldular, sosyalist oldular. Bir moda akımdı. Bu doğudaki inkişaf eden şeyden etkilenmiş olursak biz, acaba biz de mi modaya ayak uydurmuş olacağız? Bunların irdelenmesi gerekmiyor mu? İlmi olarak, akademik olarak, teknik olarak, felsefe olarak. Eğer siz kökü hiçbir şeye dayanmadığı halde bir şekilde, bir güçle, bir oldu bittiyle bir değişime yol açan insandan etkilenirseniz buna moda diyebilirsiniz. Ama kökü olan ve kökü Allah'a dayanan, kökü peygambere dayanan, kökü fizik ötesine dayanan ve kökü az önce dediğim gibi satır satır, kelime kelime, hece hece, harf harf, akli ve nakli delile dayanan, bastırılmış, ezilmiş, horlanmış ve fakat kendisindeki dinamizmle 1400 yılın ağırlığını sırtından atmış ve inkişaf etmiş bir hakikat ve o hakikatin etki alanı ve o alana girenler modaya uymuş olamazlar. Bunun bir de bedelinin olması gerekiyor. Bu bedele de razı olmak diyor ki izzetimizi elde edelim, şerefimizi elde edelim, kaybettiklerimizi elde edelim. 1400 küsür yıl sonra ilk defa bu inkişafla Müslümanlar teknik anlamda, itikadi anlamda ümmet olabilmenin şansını yakalamış durumdadır. Bu şansı tepecek insanlar bir daha mümkün değil, ümmet olma şerefine nail olamayacaklardır. 20 yıl önce ayrı ayrı evlerde oturan şu meclisin bugün bir çatı altında bir araya gelmesi o inkişafın bereketi değil midir?
Evet.
O inkişafın mimarlarına Allah rahmet etsin. O inkişaf uğruna toprağa serilmiş olan 10 milyonlarca gence Allah rahmet eylesin. O gençlerin kanları bizim için bir kutsal emanet midir değil midir? Nasyonalizmin etkisiyle onlar Türk değildi. Onlar bizden değildi. Onlar bizim kırmızı sınırlarımızın ötesindedir gibi gerekçelerle biz bu 1400 yıl sonra yakaladığımız bu şansı tepeleyebilir miyiz? Niye ezle büzüle konuşuyoruz? Niye sesimiz gür çıkmıyor? Niye onların adını almaktan korkuyoruz? Halkının %98'inin Müslüman olduğu bir ülkede dünya canisi Bush'un adını ağzımıza almaktan korkmayız da 1400 yıllık mahkum edilmiş hakikati bütün dünya haramilerine rağmen dirilten insanın adını ağzımıza almaya korkuyoruz. Eğer korkarsak zillet bize hak olmaz mı? Dolayısıyla ben her zaman diyorum ki iç dinamiklerimizi, iç motivasyonlarımızı elle tutulur bir hale getirecek şekilde konuşmalıyız, tekrar etmeliyiz. Kalın harflerle ve gür sedayla işlemeliyiz ki bu insanların elinden tutmuş olalım, onların bereketini topraklarımıza taşıyalım ve bütün bir dünya insanlığına taşıyalım. Biz inanıyoruz ki dünya insanlığının saadeti o 1400 yıllık bastırılmış ve 79 yılında inkişaf etmiş hakla mümkündür. Ne demokrasi bu insanlara mutluluğu getirebilmiştir, ne sekülerizm bu insanlara mutluluğu getirebilmiştir, ne komünizm, ne materyalizm, hiçbir mutluluğu getirememiştir. Mutluluğun tek bir yolu vardır. O da Allah'ın dinidir. Allah'ın dinidir derken dini biraz irdelemek istiyorum. Yani din dediğimiz zaman hemen otomatikmen insanların aklına şey geliyor. İşte müspet ilimler dışında düşünen bir kafa, gerici düşünen bir kafa, işte 1400 sene önceki çöl için inmiş kanlardan medet uman, örümcek kafalı insan. Din Arapçada kelime anlam itibariyle düzen, disiplin, kurallar manzumesi olarak telaffuz ediliyor. İstilahi olarak da Allah'ın melekleri vasıtasıyla insanların içinden seçtiği bir peygambere gönderdiği kurallar bütünü. Bunlar öteden beri yapılıyor da öyle zannediyorum ki keyfiyetine vakıf olunmadığı için haramiler bir şekilde bu ümmetin Alevisini dönüştürebiliyor. Çünkü bu Alevi kesim dinin mantığını kavrayamamış. Haramilerin diğer bir grubu ümmetin büyük bir parçası olan Sünnileri rahatlıkla dönüşebiliyor. Niye? Çünkü Sünniler de dini tam manasıyla kavrayamamış. Oysa incelediğimiz zaman şöyle basit ve avami bir inceleme yaptığımız zaman insanlık toplumsal bir varlıktır. İnsanlar tek başına yaşayamazlar. Toplumsal olarak örgütlenmeleri gerekiyor ve toplumsal olarak yaşamaları gerekiyor. Her bir toplumsal örgütlenmenin, her bir toplumsal hayatın mutlaka bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. Doğru mudur bu? Bunu inkar eden hiç kimse yok. Marksistler de bunu inkar etmiyor. Sosyalistler de bunu inkar etmiyor. Sünniler de inkar etmiyor. Aleviler de inkar etmiyor. Öyleyse bu düzenlemeyi kim yapmalı? Meselenin temelinde bu. Beşer diyor ki bu düzenlemeyi kendimiz yapmamız lazım. Zeus, Prometheus mitolojisinden Yunan merkezli düşüncenin içimizdeki yansımasıdır bu. Prometheus insanlık tanrısıdır. Zeus ateş tanrısıdır. Ceberrut'tur. Prometheus gider onun kutsal ateşinden alır ve Zeus'a karşı savaşı kazanır. Yani insan aklıyla kendi mutluluğunu kendisi temin edebilir. Dediler mi? Ve bu söz çerçevesinde binlerce izim, binlerce rejim denediler mi? Muvaffak oldular mı? Dünyaya selamet getirdiler mi? Dünyaya barış getirdiler mi? Dünyadaki yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin tüketilmesini eşit paylaştırabildiler mi? Afrika'dakilerle bizim yediklerimiz aynı mı? Afrika'dakilerin giydikleriyle bizim giydiklerimiz aynı mı? Kan durdu mu? Gözyaşı durdu mu? Hasret, çile durdu mu? Hapishaneler boşaldı mı? Bugün beşer aklının en ideal ulaşmış olduğu rejim ne olarak telaffuz ediliyor? Demokrasi. Demokrasinin beşiği nerede?
Amerika
şu anda. Temsilcisi Amerika. Beşerin ulaşabileceği en ideal olan rejimin şu anda temsilciliğini yapanların yeryüzünü kana buladığını hepimiz izliyor muyuz?
Yeah.
Öyleyse yok. Beşer bunu yapamaz. Beşerin bunu yapamayacağını basit örneklerde de görebiliriz. Dünyayı küçültelim, şuradan ibaret yapalım. Biz bir topluluğuz. bu topluluk halde yaşayabilmemiz için bizim bir takım düzenlemelere ihtiyacımız var mı?
Evet.
Var. Bu düzenlemeleri ben koyacağım. Ne dersiniz?
Olmaz.
Değil mi? Niye ben koyayım? Benim size üstün neyim var? Sizde de akıl yok mu? Niye benim koyduğum kurallara uyasınız? O zaman Muharrem abi mi koysun? Muharrem abi mi koysun? Niye ben Muharrem abinin koyduğu kanunlara uyayım? Çok basit bir örnek bu ya. Bu ister istemez şurada çatışma çıkamaz mı? Bu çıkan çatışmanın sonucu ne olur? Ben güçlüysem benim koyduğum kurallar geçer. Muharrem abi güçlüyse Muharrem abinin koyduğu kurallar geçer. Doğru mu? Dünya böyle olmadı mı? Allah-u Teala da dedi ki, ey kullarım, ben merhametimin bir gereği olarak, yoksa size ilahlığımı minnet ettiğinden değil, sizin hiçbirinizin kulluğunuza benim ihtiyacım yok. Her biriniz bana gece gündüz kulluk etseniz, benim şanımdan, saltanatımdan, mülkümden bir şey artmaz. Hepiniz bana küfretseniz, benim saltanatımdan, şanımdan ve mülkümden hiçbir şey eksilmez. Ben sizin mutluluğunuz için, siz rencide olmayasınız diye, değil mi? Benim koyduğum kurallara itaat etmek zorunda kalırsanız siz rencide olacaksınız. Veya ben şahsının koyduğu kurallara ben itaat etmek zorunda kalınca ben rencide olacağım. Ben insanım, özgür fıtratla yaratılmışım, onurlu bir fıtratla yaratılmışım. Ben hiçbir kimse tarafından köle edinmemeliyim. Ben hiçbir kimse tarafından emir kulu kılınmamalıyım ki mutlu olayım ben. Allah-u Teala da diyor ki, ey kullarım, bu sizin aranızdaki lazım olacak sosyal düzenleme işini, hukuki düzenleme işini ben üstüme aldım. Ve ben bunu sizin içinizden seçtiğim temiz insanların eliyle size ulaştırdım. Eğer onlara itaat ederseniz mutlu olursunuz. Din budur işte. Din, Allah'ın bize gönderdiği, bizim Allah'la, bizim evrenle, bizim tabiatla, bizim hayvanlarla, bizim insanlık topluluğuyla, bizim hemşerilerimizle, bizim akrabalarımızla, bizim ailemizle, karının kocayla, kocanın karıyla, çocuğun ebeveynle, ebeveynin çocuğuyla ve en son kişinin kişiyle, kendisiyle ilişkisini düzenleyen disiplinler bütünüdür. Ve bu bugünkü bütün incelemeler sonucunda en tarafsız, en çatışmasız, en akıllıca olan bir şey olmasına karşılık yıllardır baskı altına alınmış. Ve işin kötüsü, Türkiye'de yıllardır kalın çizgilerle anlaşılmasını arzu ettiğim şeydir şu anda aktaracağım şey. Peygamber Efendimizin vefatından sonra ikiye ayrılan ümmetin bir kısmı elinde Kur'an olduğu halde ümmeti bu duruma düşürdü. Dedi ki, son peygamberdir bizim peygamberimiz ve ondan sonra artık peygamber gelmeyecektir. Elimizde Kur'an vardır, din işini Allah bize bıraktı. Biz kendi saadetimizi kendimiz temin edebiliriz diyen müşriklerden ve kafirlerden tek farkı, bu yeni söylemin tek farkı elimizde Kur'an var demesi. Ve bu elindeki Kur'an'ın Sıffin savaşında mağlup olmak üzereyken mızrakların ucuna takılmış olan Kur'an'dan vallahi de farkı yok, billahi de farkı yok. Bunun anlaşılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu arkadaşlar? Ben bunun için her mecliste konuşayım mı, konuşmayayım mı? Sıkılır mısınız? Bugün bizim problemimiz bu. Bu anlaşılmadan ümmetin çoğunluğunu teşkil eden Sünnileri Yezid aleyhillâne'nin pençesinden, ümmetin bir kısmını teşkil eden Alevi kardeşleri, ateistlerin, sosyalistlerin, komünistlerin, liberallerin, sekülerlerin elinden, pençesinden kurtaramayız. Doğru mu? Öyleyse Allah hepimizin göğsünü genişletsin. Allah hepimizin dilini, bağını çözsün. Allah hepimizin kalbine hikmet pınarlarını akıtsın. Allah hepimizi o mahkum edilmiş hakkın, hak öncülerinin ahlakıyla ahlaklandırsın. Amin. İlimleriyle ilimlendirsin. Amin. Şecaatleriyle şecaatlendirsin. Amin. Şefkatleriyle şefkatlendirsin. Amin. Onların hidayetiyle hidayetlendirsin. Amin. Ve bizi bir kısmı Yezid'in pençesinde, bir kısmı ateistlerin, sosyalistlerin pençesinde olan halkların izzetlerine kavuşabilmelerine vesile eylesin.
Amin.